Ayrım 18, sayfa 232. Almanların Yarma Taarruzu. Kerenski taarruzundan sonra cephede büsbütün sükunet hüküm sürüyordu. Ruslar artık bu orduyla taarruz hareketi yapamayacaklarını anlamışlar ve sadece müdafaaya karar vermişlerdi. Yalnız Rus cephesi gerisinde derinden derine bir isyan kazananın kaynadığı, hele firarilerin günden güne çoğaldığı işitiliyordu. Temmuz ortasına kadar hep rahat ve sakin geçti. Bizimkiler de Türkiye'ye dönüş sözleri yine dolaşmaya başladı. Bir gün fırkadan izin alarak karargaha kadar geldim ve oradan da bir arkadaşla hayvanlara atladık. Şöyle Podviski'ye kadar bir gezinti yapalım dedik. Cephede hayvana binilemediği için bu gezintiler büyük bir zevk yerine geçiyordu. Yollarda alay ede ede Podviski'ye, Mehmetlerin tabirince kara pampurunun bizi ilettiği istasyona kadar geldik. Akşam treninde çoğunlukla geriden gelen arkadaşlara rastlamak mümkündür. Berjejaniye ve oradan da daha kuzeye giden caddeye çıktık. İstasyona doğru yürüyoruz. İlerimizden bir motor gürültüsü işittik. Önde iki binek otomobili ve arkasında da bir hayli kamyon geliyordu. Uzun zaman ahırda yatmalarından dolayı hayli haşarılaşmış beygirlerimiz motor sesinden uylandılar. Kamyon içinde beygirler. Biz de şöyle şosenin yan tarafına çekildik. Otomobillerin geçmesini bekliyorduk. Öndeki iki binek otomobilinde bir kaymakamla 5-6 zabit, arkasındaki iki kamyonda binek beygirleri vardı. Kamyon içerisinde beygir taşınması bizim şakacı arkadaşın garibine gitmiş olacak ki, hala huysuzlanmakta olan beygirinin yelesini okşadı. Ve kamyon içinde geçen arkadaşlarını göstererek, "Bak böyle yaramazlık yapmazsan seni de şu arkadaşların gibi otomobillere bindiririm," dedi. Beygirlerden sonra tekrar bir iki binek otomobili ile zabitler, arkasından kamyon içinde takım takım efrat ve arada sırada zabitan binek beygirleri geçiyordu. Biz otomobillerin arkası alınsın diye beklerken bir çeyrek yarım saat ara vermeden binek otomobili ve kamyon geçtiği halde kol yine sona ermemişti, erecek gibi de görünmüyordu. Gürültüye alışan atlarımızı okşaya okşaya yola çıkardık, istasyona kadar geldik, hatta orada Alman kantininde bira içtik. Yoldan akan Alman otomobil kolları hala kesilmemişti. Yürüyüş kolu pek muntazam bir tertiple başta alay, tabur karargahları, arkasından bölükler, takımlar, makineli tüfekler, arada topçu, muhabere, istihkam kıtaları, hatta ağırlıklar, cephaneler aralıksız kuzeye doğru yol alıyor. Akşam karanlığı çökmeye başladı. Otomobil kolları hala geçiyorlar. Şose bu birkaç saat zarfında bayağı bozuldu. 4-5 tonluk demir tekerlekli kamyonlar şosenin üst tabakasını toz haline getirerek yollarına devam ediyorlar. Nedir, ne oluyor? Doğrusu ben bir mana veremedim. Taarruz diyemedik çünkü biz de cephede bulunuyorduk. Bundan bizim de haberdar olmamız lazımdı. Akşam biz fırka karargahına dönerken otomobilli Alman kolunun arkası alınmamıştı. O gece yarısına kadar devam ettiğini de ertesi gün öğrendik. Fırka karargahı hiçbir şeyden haberdar değildi. Gece gazinoda yine her günkü gibi oturuldu, eğlenildi. Ben cepheye dönmeye gerek görmedim. Ertesi sabah geç vakte kadar uyudum ve ancak öğleye doğru misafiri bulunduğum arkadaş acele acele geldi ve "Zannederim yarın taarruz var," diyerek beni uyandırdı. Neden? Alaylara hazırlık için emir veriliyor. Elbisemi acele acele giyinerek fırka karargahına gittim. Yakın bir taarruzdan kimse haberdar değilse de ordudan taarruza hazırlık hakkında emir geldiği söyleniyordu. Ne olur ne olmaz diyerek atımı yerlettim ve ben önde, Mehmet arkada bölüğün yolunu tuttuk. İşte yine Mehmet'in kulağı deliktir ve herkesten önce her şeyi sezmiştir. "Efendim, zannediyorum bu işin ucunda yine bir taarruz var." "Hangi işin?" "Baksana, Almanlar tomafilla fırka fırka asker gönderiyorlar." "Ne akıllı şeysin be Mehmet. Nene lazım senin Almanların asker sevk ettiği? Yok bilmem neler. Sen işine gücüne, vazifene bak." Mehmet'in yüzünde bir tebessüm. "Efendim, ne demek nene lazım? Nasıl olsa işin ucu bize dokunacak." "Peki dokunacaksa dokunacak. Yani korkuyor musun?" "Tövbeler olsun efendim, sen beni yeni mi tanıyorsun? Ben Çanakkale'de satırını çekip de kafasını çevirmeden kurşunun üstüne yürüyen Arap askerinden, yani zenciler demek istiyor, korkmadın. Kaçmak için bahane arayan bu Ruslardan mı korkacaksın?" Mehmet'in böyle damarına basarak onu ileri geri söyleterek bölüğe kadar geldim. Hazırlık emri onlara da gelmiş, hepsi alarmda bekliyor. yalnız başçavuşu bir telaş almış. Aman efendim, taarruz başlarsa fazla konservelerle marmelatı ne yapacağız diye söylenip duruyor. Düşündüğüne bak başçavuş, verirsin Mehmetlere, 2 dakikada altından girer üstünden çıkarlar. İyi efendim ama istihkaktan fazla tabelayı aşar. İlahi başçavuş, sen de mi başıma tabelacı, istihkakçı kesildin? Mehmetler düşünmeden taşınmadan canını kanını feda ediyor da şimdi sen onlara vereceğin 1-2 kutu konserveyi mi düşünüyorsun? Ani bir emir. Öğleden sonra saat 4'te ani ve beklemediğimiz bir emir. Ordu cephesinde ateş baskını yapılacaktır, kıtaat hazır bulunsun. 5 dakika sonra tüm bataryalar birden cehennemi bir ateş açtılar. Bu yalnız bizim fırka cephesinde değil, sağımız ve solumuzdaki tüm fırkalar cephesinde de icra olundu ve yarım saat kadar Ruslara nefis bir çelik duş yaptırıldı. Biraz sonra bütün ateş tıs diye durdu. Fesubhanallah, bakalım altından ne çıkacak? Gece yarısı Ruslara bir çelik duş daha ve sabaha karşı bir emir. Dün öğleden sonra taarruza geçen ordu sol cenahının yarma hareketi sürmektedir. Şafakla beraber bütün ordu cephesinde taarruza geçilecek. Doğu cephesi yarıldı. Ertesi sabah bizim cephede de taarruz başladı. Bütün kış tahkim edilmiş ve herhalde bize nazaran en az 1,5 misli kuvvetle işgal olunmuş siperlere karşı böyle az bir topçu ateşi ve hazırlıksız taarruzla ilerlemek hayli zor. Buna rağmen alaylar durmuyorlar. Yavaş fakat durmaksızın ilerliyorlar. Öğleden biraz önce Alman İmparatoru'nun şu kısa emri en ileri hatlara kadar ulaşıyor. Doğu cephesi yarılmıştır. Ordular ileri. Akşama kadar Rus cephesinin epey bir kısmı işgal edilmekle beraber Ruslar hala karşı koyuyor. Gece ufak tefek çatışmalarla geçti ve ertesi sabah artık karşımızda düşman mevcut değildi. Uzun ve zevkli bir takip başlamıştı. Daha o güne Zlotalipa ırmağına, Galicia'ya ilk geldiğimiz vakit işgal ettiğimiz yere varmıştık. Ruslar her tarafı tahrip ederek, yakıp yıkarak çekiliyorlar ve bütün kuvveti bacaklarına verip kaçıyorlardı. Ertesi sabah erkenden yine yürüyüşe geçtik. Molaya, istirahate pek de bakmadan ilerliyoruz. Fakat Ruslardan hiç eser yok. Bizim bölüğün önünde 15 santimetrelik ağır bir Alman obüs bataryası yürüyor. Attan çok mandayı andıran, iri, kalın bacaklı, 6 katananın çektiği bir araba. Daha doğrusu arabadan çok vagona benzeyen bir odacık var. İçerisine bataryanın 6 zabiti portatif karyolarını açmışlar, uzanmışlar, şarap çekip yürüyüşlerine devam ediyorlar. Hatta işlerinden biri bir de portatif masa açmış, aynasını sabununu çıkarmış, sanki baloya gidecekmiş gibi acele acele tıraş oluyor. Ne kadar da rahat insanlar. Akşama doğru o gün için verilen hedefe Potthaise kasabasına vardığımız zaman çok ilerilerimizde Alman otomobil kollarının bu defa da güneye doğru son süratle ilerlediklerini gördük. Halbuki biz ilerimizde Ruslar var zannediyorduk. Bundan sonraki bir hafta yürüyüşte gösterdiğimiz bütün gayrete rağmen Ruslarla temas mümkün olmamıştı. Otomobil üzerindeki birkaç Alman fırkası önümüze çıkmıştı. Alman İmparatoru geliyor. Potthaise'den sonra yani 3. konakta Alman İmparatoru'nun Türk fırkasını teftiş arzusunu belirttiği bildirildi. Ve fırka tüm mevcuduyla 3. konağa varmadan düzlük bir yerde toplandı. Şimdi ismini fazla işitip cismini görmek nasip olmayan Alman kralının gelmesini bekliyoruz. Mehmetler de kendi kendilerine bu meseleden bahsediyorlar. Her biri kendi aklına göre bir fikir beyan ediyor. Kimi buradan sonra Almanya'ya da gidecekmişiz diye fikir yürütüyor. Berlin'e giden Mehmet Onbaşı ise bu takdirde Berlin'de ne güzel günler geçireceğini ballandıra ballandıra arkadaşlarına anlatıyor. Uzaktan bir toz bulutu ve arkasından 40 kadar otomobil göründü. Fırkanın oluşturduğu bölgenin tam ortasında durdular. Bir sürü insan indi. Otomobilin birinden koca bir genel karargah flaması çıkarıldı. Ortada duran fırka kumandanı ve erkan harbiyesiyle 1-2 dakikalık bir konuşmadan sonra imparator çevresindekiler ve flamasıyla beraber tek tek kıtaları dolaşmaya başladı. İsmi etrafında senelerden beri binlerce söz ve hikaye işittiğimiz bu insana karşı merak duymamak mümkün mü? Heyet gittikçe bize yaklaşıyor, o yaklaştıkça bizim merakımız da artıyor. Nihayet işte Kaiser ve Hindenburg'dan başka bütün büyük şahsiyetleriyle Alman Büyük Karargahı Umumisi ve Doğu Cephesi Karargahı karşımızda duruyordu. Açık bir otomobille gelen imparatorun gözlerine taktığı siyah gözlüğün koruduğu bölgenin dışında tüm yüzü ve elbisesinin üzeri en az yarım santim tozla örtülü. Uçları artık yukarı kıvrık olmayan bıyıklarındaki toz insana kışın su buharından donmuş hissini vermektedir. Boynunda Katolik papazlarının bellerine astığı kadar hürmetlice bir nişan, göğsü nişanla örtülü. Bu meyanda bizimkilerden de birkaçı ve harp madalyası göze çarpıyor. Yanında söylediklerini Türkçe'ye tercüme eden ve Alman genel karargahında Türk murahhası bulunan Zeki Paşa, arkasında daima ben ve Kaiser diye konuşan Ludendorff, sol tarafında ve hayli topallaya topallaya ilerleyen sevimli çehreli, ak sakallı Doğu cephesi kumandanı Prens Leopold, onun yanında şair tabiatlı von Bothmer, neticede hepsi hazır. Merhaba asker. İmparator her şeyle ve herkesle alakadar görünüyor. Bölüğün başında duran bölük kumandanı ile onun yanında duran birinci takım zabitinin, yani bizim ellerimizi sıktı, birinci sıranın önünden golçvari bir merhaba asker diyerek geçti. Arka sıranın arka tarafına dolaştı. Alanyalı Durmuş Ali'nin tuttuğu hırçın bir hayvanın önünde durdu ve herhalde Türkiye hakkındaki bilgisini göstermek için olacak, bu da Çukurova cinsinden midir diye sordu. Zeki Paşa tercüme etti. Durmuş Ali hala o Allah'lık, o dünyaya metelik vermeyen vaziyette bir ah kondurdu. Çukurova'dan değil, Menemen'den aldık. Bizim bölüğü de geçti, dolaşa dolaşa nihayet teftişi bitirdi. Teftişten memnun kaldığını söyleyerek ve imparator selamını vererek ayrıldı. Akşam tekmilinde vaziyeti bozuk bulunduğu yerde yine dırlanmaya başladı. Aleyküm selam, bunların herifleri de insanın anasını belliyorsa da, hiç değilse arada bir gelip hatırını da soruyor. Başçavuş, ona söyle, ben de ondan memnun kalırdım emme, eğer bizi memlekete iletseydi. Buçaç Kalesi. Osmanlı tarihinde bir Buçaç anlaşması vardır. Bunun aslını faslını maddesini ben de pek iyi bilmediğim için bahsedecek değilim. Ama bizim ileri yürüyüşte dördüncü konak Buçaç diye emredilince, ha dedim, demek ki şu Buçaç anlaşmasının yapıldığı şehre geliyoruz. Ta uzaktan bir dumandır belirdi. Rusçuklar vermişler kasabaya ateşi, ortalık cayır cayır yanıyor. Yaklaştıkça eski Türk kalesi yavaş yavaş meydana çıkıyor. Şu ecdadımızdaki kudret, atılganlığı düşünüyorum da hayretten kendimi alamıyorum. Biz Şimendifer asrında yürüye yürüye bitiremediğimiz bu yolları, onlar at sırtında hatta daha fazla yayı olarak nasıl yürümüşler, bu kadar düşman içerisinde nasıl ilerlemişler, arkası önü her tarafı düşman, memleketinden yüz binlerce fersah uzakta, korkmadan nasıl durabilmişler, neticede akıl erecek şey değil. Vistül'ün Stripa kolu üzerindeki bu şehir orta halli bir kasabaymış. Fakat biz gelinceye kadar Ruslar büyük kısmını yakmışlar. Nehrin üzerinden geçen 10 kadar ağaç köprüden eser bile kalmamış. Fırka emrindeki Avusturya İstihkam Bölüğü burada kendisini gösterdi. Hemen akşam piyade kıtalarının karşıya geçmesi için seri bir köprü inşa etti ve geçirdi. Karşı tarafta düşman bam bum olmadı mı pire gibidir kafirler. Bundan sonra arkamızdan gelecek otomobil kollarının geçmesi için fırka emrindeki Avusturya Türk ve Alman istihkam bölükleri tarafından hemen o gece bir ağır kol köprüsünün yapılması emrolundu. Kimse geceleyin bu muazzam iş yapılır mı demedi. Çünkü yeni yapılacak köprünün başına karşılıklı iki projektör konunca geceler gündüz oluyordu. Cephe ilerisinde nasıl terör örgütü yaptığını anlattığım Avusturya İstihkam Bölüğü'nün vebalini çekmemek için biraz da buradaki çalışmasını anlatayım. Bir köprü nasıl yapılır? Bölük kumandanı takım zabitlerini ve çavuşlarını topladı. Su yüzeyinden yaklaşık 5-6 metre yükseklikte bulunan rıhtım üzerinde durarak önce vaziyeti bir tartıştı. Emrindekilerin ayrı ayrı fikrini aldı ve hemen orada bir proje çizdi, başçavuşa verdi. Başçavuş yanındaki masada detaylı resimleri çıkardı. Çıkan resimler kopya kağıtlarıyla hemen oracıkta çoğaltıldı. O derecedeki işe memur olan her ustaya ve hatta her nefere yapacağı işe dair büyük bir resim verilebildi. Şimdi herkes rahat. Ne bağıran var ne çağıran. Herkes vazifesini yapıyor ve iş kendiliğinden yürüyor. Ertesi sabah yüküyle birlikte 10 ton taşıyabilen koca Alman kamyonları emniyetli ve hızlı olarak Stripa ırmağı da aşıp duruyorlardı. Bu ücra köşede bile saray belası. Ne alakası var diyeceksiniz değil mi? Gayet açık. Bir zamanlar bizimkiler buraların altını üstüne getirirken İstanbul'daki padişah ve onun etrafındaki paşalar da saraylarını bu diyarın altın saçlı kızlarıyla doldurmak kaygısından başka bir şey gütmezlermiş. Bir yer zapt olundu mu alay alay katar katar Cifcina karadan yola çıkarılır, Peşte'yi, Belgrad'ı, Edirne'yi dolaşarak İstanbul'a gönderilirmiş. Fakat ben eminim ki o vakit bile benim Mehmetlerin öz ecdadı bu kancıklara o kadar fazla önem vermezler. Fakat emir yerini bulsun diye toplayıp toplayıp gönderirlerdi. İşte bu sebepten Polaklar arasında asrın unutturmadığı şu atasözü yaygındır. Moskali Zabrali Gurka, Turski Zabrali Curka. Yani Moskovlar tavuk çalar, Türkler kız çalar demektir. Aslında bununla bize Ruslara göre daha bir centilmenlik atfediliyor demektir. Çünkü insan çalacak olduktan ve her iki çalmak fiili de diğerine göre birer ayıp bulunduktan sonra şüphesizdir ki curkayı çalmak tavuk çalmaktan daha iyidir. Buradaki curka kelimesi Cifcina'nın küçüğü manasına gelir. Yani cifcinacık demektir. Fakat ne de olsa şu 5-10 kadın düşkününün koca bir millete mal ettiği şu yalan atasözü biz bu çaça gittikten sonra tesirini göstermekten geri kalmamıştır. Türklerden korkarlarmış. İlk mıntıkada Mehmet'in usluluğundan şikayet eden Josefin'in annesine rağmen Mehmetleri yeni tanıyan bu muhitte meğer bize karşı hayli korku hissediliyormuş. Onu da bizzat kendi başımdan geçen aşağıdaki olay nedeniyle öğrendim. Bizim boş bulduğumuz için son anda girip yatıverdiğimiz evin yanında temiz bir Polak ailesi otururmuş. Bunu da bir yere yerleşmeden önce sağını solunu kollayan bir arkadaş haber verdi ve aynı zamanda ekledi. Aman ne de güzel bir kızları var. Yarın sabah sen de gel de beraber gidelim. Beni oraya herhalde o güzel kızı görmek için değil de efendimizle onun arasında görüşmeyi sağlamamak için götürüyorsun değil mi? Canım uzun etme, ben de küçük hanıma nikah kıydıracak değilim ya. Hem sen görürsün gönlün gözün açılır hem de ben. Dün akşam babasıyla görüştüm, bana gelin diye ısrar etti. Sabah erkenden ve daha yürüyüşe geçmeye birkaç saat varken yandaki güzel komşunun kapısını çaldık. Babası açtı, bize izzet ve ikramın bini bir para. Yalnız halinde bir çekingenlik, bir korkaklık var. İçeri girdik, salonlarına oturduk. Herif bir şeyler söylemek istiyor, söyleyemiyor. Neticede bir tuhaflık var. Arkadaşımın güzel olduğunu söylediği kız hiç gözümüze görünmedi. Demek ki ziyaretimiz boşuna çıkacaktı. Fakat arkadaşım o muhitin verdiği pişkinlikle ve yarım yamalak Almancasıyla sordu. Nerede Fräulein? Meğer ev sahibinin derdini dökmesi için ufak bir işaret lazımmış. Yarı ağlar, yarı yalvarır bir tarzda başladı. Ah efendiler, çocuğumu bana bağışlayınız, bir tane evladım vardır, Allah aşkına kıymayınız. Ben ev sahibinin söylediği laflardan önce hiçbir şey anlamadım. Dalgın dalgın yüzüne bakıyor ve bu sözlerle ne kastettiğini anlamaya çalışıyordum. Nihayet kafam kızdı. Dur be yahu, ne çocuğu, ne kıyması, ne bağışlaması. Biz seni adam zannettik, şurada bir iki kelime konuşalım diye geldik. Sen bizi ne zannediyorsun, yamyam yerine mi koyuyorsun? Herif biraz sakinleşti. Ah efendilerim, ayağınızı öpeyim, beni affedin. Hani Türklerin eski bir adeti vardır. Güzel kadın bulurlarsa padişahlarına gönderirler. Ben de bunun için korktum. Ne yapayım? Babayım, siz daha gençsiniz. Sizin de evladınız olursa baba şefkatini anlarsınız. O vakit kafama dank etti. Ev sahibini oturttuk. Bunların hikaye olduğunu, özellikle bugünkü gençliğin ve Türklerin genelinin böyle kirli şeylerle uğraşmadığını anlattık. Fakat daha o vakitler Türkiye'de bir padişah ve bir de onun şuradan buradan aşırılarak toplanmış, kadınlarla dolu bir sarayı mevcut olduğunu söyleyemedik. İhtiyar bütün bütün rahatladı, kızını yanımıza çıkardı. Karısı geldi, izzet ikram daha bollaştı. Sanki 40 yıllık ahbapmışız gibi vedalaşarak ayrıldık. İhtiyar boyuna, affediniz, asırlardan beri sürüklenip gelen o atasözü beni yanlış yola sevk etti deyip duruyordu. Borjov kasabasında. Bu çarşıdan sonraki konak Borjov isminde ufak bir kasabacıktı. Önümüzdeki alaylar tümüyle kasabadan geçtikten sonra bizim bölüğümüz de burada kaldı ve ilk işgal dolayısıyla güvenliğin sağlanmasına memur edildi. Ruslar her nedense buraya dokunmamışlar, hiçbir yeri yakmamışlardı. Kasabanın ortasında ve ufacık bir parkın kenarında belediye dairesi olarak yapılmış ve Rus menzil müfettişliği tarafından işgal olunmuş binaya yerleştik. Biz şuraya buraya devriye çıkaralım diye uğraşırken Mehmetler de binanın sağını solunu yokluyorlarmış. Koçanın burnu derhal kokuyu almış, binanın altına ta bodrum katına inmiş, aranıp dururken beklediğini bulmuş. Bir hayli şarap, bira ve vodka fıçısının bodrumun büyük kısmını kapladığını şevkle görmüş. Koçan bu durur mu? Hemen oracıkta birer ikişer bardak atıştırıp vaktini hoş etmeye uğraşırken muzibin birisi yanında türemiş. Koşmuş yukarıdaki arkadaşlarına haber vermiş. Ağızdan ağza derken nöbetçi çavuşuna oradan da doğruca bana haber geldi. İndim, aşağıdaki vaziyeti ben de gördüm. İçkilerin alınmasını men ettim. Koçanın da o zamana kadar içtiği yanına kâr kaldı. Post bıyıklarını yukarı doğru sıvazlayarak ve kendisine haber verene söylene söylene yukarı çıktı. Biraz sonra kapıdaki nöbetçinin yüksek perdeden bağırdığını işitiyordum. ''Yasak diyorsun, anlamıyor musun sen? Başıma bela mı geldin, kok gözlü?'' ''Bırak Mehmet gelsin bakayım ne istiyor?'' Üstü başı şık, orta yaşlı bir Monsieur Melon şapkası ile ilerliyor. ''Efendim, safa geldiniz, memleketimize saadet verdiniz. Lütuflarınızı unutmak ihtimali yoktur. Siz cesur Türkler.'' ''Teşekkür ederim, ne arzu ediyorsunuz?'' ''Efendim, ricam şu ki siz kurtarıcılarımızın böyle bir binada yatmasını münasip görmedik. Binanın yanı başında bu kölenizin evi vardır. Teşrif buyurun ve orada istirahat edin.'' Kendi kendime ''Ne de kibar insan?'' diyorum. Acep neden icap ediyor? ''Nerede eviniz?'' ''İşte şuracıkta.'' Eliyle gösteriyor. Güzel şık bir yer. Peki bir bakalım. Arkadaşımla beraber eve gidiyoruz. Her taraf güzel döşenmiş, salonu tertipli. Misafir perverzat bir oda açıyor. İçinde birkaç tane karyola var. Her taraf sakız gibi bembeyaz. İşte diyor, size layık olmayan ve fakat bir iki günlük istirahatınız için lütfen kabulünü rica eleyeceğim yatak odası. O sırada kapı açılıyor, iki de enfes kadın fakat saçlarının kıvrımlarını görür görmez hım diyorum İsrail halkından. Bu odada muhakkaktır ki önceki gece Rus zabitleri aynı izzet ve ikramla yatmıştır. Fakat bunun ne zararı var, biz de yatarız olur biter. Birisini karısı ve birisini kız kardeşi olarak takdim ettiği kadınlar güzel olmakla beraber tıpkı Kuzguncuk'ta veya Tasköy'de rastladığımız dilberlerin ikinci bir kopyası. Aynı kırmızımtırak saç, aynı çilli yüz ve aynı şeytani göz. Kahve hazır, hemen ikram ediyorlar ve biraz pasta yiyoruz. İki arkadaş memnun, bölük karargahına doğru gelirken yüzbaşı ve diğer arkadaşımızı da alarak akşamı Monsieur Goldenberg'in evinde geçirmeye karar vermiştik. Yüzbaşının yanına geldik ve derdimizi söyledik. O bize göre tecrübeli ve yaşlı, başını salladı, gözleri tebessüm etti. ''Olmaz'' dedi, ''burada yatacağız. Ne işimiz var Yahudinin evinde?'' ''Efendim şöyle güzel, böyle rahat'' diyecek olduk. ''Mümkün değil'' dedi. ''Bunun altında mutlaka bir şey vardır ve yapılması doğru değildir.'' Biz biraz gücenmiş, biraz alınmış düşünürken Monsieur Goldenberg yine göründü. Yüzbaşının izin vermediğini, gelemeyeceğimizi söyledik. O bizden daha fazla üzgün ve hayli düşündükten sonra söze başladı. ''Mülazim efendi, siz çok centilmensiniz.'' ''Öyle diyorlar Monsieur. Bu Ruslar ne kadar zalimdir bilir misiniz? Varımızı yoğumuzu talan ettiler.'' ''Onu da çok işittik Monsieur. Eğer siz lütufkarlığınızı gösterirseniz benim zarar ve ziyanımı karşılamam mümkün olur.'' ''Ne gibi mesela?'' ''Ruslar burada sizin işinize yaramayacak bir hayli şeyler terk ettiler. Ve mesela oturduğunuz binada birçok eşya ve hayli içki vardır. Bunları bana vererek zarar ve ziyanımı telafi edebilirsiniz.'' ''Yo, ona gelemem Monsieur Altında. Goldenberg Almanca Altında demektir. Ben ne şunun bunun zarar ve ziyanını karşılamaya memur bir hakim, ne de açık göz efendilerin ceplerini doldurmaya yarayan bir vasıtayım. Çabucak çek arabanı ve bir daha gözüme görünme.'' Meselenin aldığı son şekli yüzbaşıya anlatmaya o gün yüzüm tutmadı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra açtım. ''Ah tecrübesiz çocuklar'' dedi. ''Ben olmasam ağına düşüyordunuz adamın. Monsieur Goldenberg'den korkmam. Fakat kıvırcık saçlar işin içine girdi mi? İşte o vakit düşünürdüm.'' Seret'ten geçiş. ''Ruslar kaçıyorlar, biz kovalıyoruz. Fakat mübareklerin izini bulana aşk olsun. Her gün bütün gayretimizle yürüyor gidiyoruz ve her akşam önümüzde otomobilli Alman fırkalarından birini buluyoruz. Yalnız ileri yürüyüşün 6. veya 7. günü artık ilerimizde kıta kalmamıştı. Biz de öncü yancı gibi birlikler çıkararak yürümeye başladık. Söylersem hayret edersiniz. Fakat böyle bir an karşınızdan çıkacak bir düşmanı bekleyerek yürümenin de kendisine göre büyük bir zevki vardır. Hani çocukluğumuzda saklambaç oynarken saklanmışlardan birini bulmak veya saklanmışken arayıcının gelip size çatması ne kadar heyecanlıdır. İşte tıpkı onun gibi bir şey. Tesadüf bu yürüyüşte bizi en başa düşürdü. Heyecanla ve dört gözle ilerimizi gözetleyerek yürürken 2 kilometre kadar ileride kalabalık bir süvari kolu göründü. Biz geriye 2 kilometre ilerimizde bir düşman süvari alayı yürümektedir haberini gönderdik. Meğer biz farkında olmadan bir Alman Hüsar alayı, yani Alman atlı birlikleri önümüze geçmiş ve fırka kumandanlığının da bundan haberi varmış. Geriden düşman değil, Alman Hüsar alayıdır dediler. Eyvah! Bütün heyecan suya düştü. Başlarımız eğildi, yine önümüze baka baka yürüyoruz. Geriden bir emir. Bölüğünüzden 2 zabit Seret Nehri'ne kadar ilerleyerek alaylar için geçit mahalli keşfedecek. Buradaki Seret şu Romanya'daki Tuna'nın kolu değildir. Zlota Lipa, Stripa, Seret hepsi birbirine paralel ve Vistül'ün birer kollarıdır. Arkadaşımla hayvanlarımızı 4 nala kaldırdık. Önce Alman Hüsar alayına yetiştik. Bizim orta tip hayvanlar Alman katanaların yanında pek cılız ve pek ufak kaldı. Daha ileri geçmek istedik, Almanlar mani oldular. Alay önde biz 2 Türk zabiti arkada geçit bölgesine kadar geldik. Süvari alayı sert bir yürüyüşle nehri geçti, karşıki sırtları işgal etti. Nehrin müdafaası için yapılmış siperlere rağmen öteki sahilde Ruslardan eser yok. Seret oldukça derin ve sürati fazladır. Hayvanlar bile zor geçiyor. Kenarındaki birkaç yüz haneli koca köyde tek bir erkek görünmüyor. Yüzlerce kadın dışarı çıkmış, etrafımızı almış fakat anlaşmak mümkün değil. Polakça ekmek su istemesini biliyoruz. Fakat böyle nehir hakkında bilgi alacak soracak kudret yok. Nihayet sonra sonra ihtiyar bir kadıncık buldular, getirdiler. O güya Almanca biliyormuş. Derdimizi anlatıncaya kadar bizim canımız da çıktı. Fakat kadıncıklar Allah için yol göstermeyi istekli. Derdimizi anladıktan sonra hiç merak etmeyin dediler. Biz şimdi suyun içerisine girer, adeta zigzag bir yol takip eden geçit bölgesini size gösteririz. Çaydan geçerken bize nehrin geçit yerini göstereceklerini vaat eden kadınlar önde, biz 2 arkadaş geride ve beygir üstünde nehre doğru yürümeye başladık. Ben kadıncıkların geçit mahallini bize nasıl göstereceklerini ve işaret edeceklerini merak edip durmaktayım. Öyle ya, bu bir meseledir. Nihayet hepimiz kumsal bir yere geldik. İşte burasıdır dediler ve bizim 2. teklifimize veya ricamıza mahal bırakmadan 20 kadar irili ufaklı genç yaşlı kadın fora etek nehre girdi. Fakat etekleri sıyırdılar ama bunların altında pantolon, dizlik veya doğru tabirle don gibi şeylerden eser bulunmadığını önceden söylemiştik. Şimdi eteklerin de fora olduğunu dikkate alırsanız ortaya çıkan manzara şöyle gözlerinizin önünde canlanmış olur. Biz 2 arkadaş gayri ihtiyari birbirimizin yüzüne baka kalmıştık. Ötekiler oralı bile değil. Mübarekler butlarını titrete titrete suyun içinde yürüyorlar. Güzelce bir kız eliyle eteğini göğsünün üzerinde tutmuş, yüzünü bize dönmüş, hiç anlamadığımız bir dilden nehir hakkında boyuna bilgi veriyor. Arkadaşım bağırdı. Aman ya hatun, biraz daha yürü. Şu nehrin suyu göbeğinin hizasına kadar çıksın da ondan sonra diyeceğini de. Fakat öteki oralarda mı ya? Sırıta sırıta anlatıp duruyor. Bütün nehir suyunda bu bir alay kadınla birlikte yürüdük, karşı sahile geçtik, döndük geri geldik. Fakat nehrin geçit bölgesi hakkında hiçbir fikir edinemedik. Adeta zigzag devam eden geçit güzergahını kazık çakarak belli edelim dedik. O da bu kadıncıkların yapacağı iş değil. O halde en yakın kıtanın, yani öndeki bölüğümüzün gelmesini beklemekten başka çare yoktu. Demek bir pandomim sahnesi de o zaman oynanacaktı. Derdimizi 1000 güçlükle Almanca bildiği rivayet edilen kadına anlattık. O da diğerlerine tercüme etti ve kabul ettiler. Yarım saat kadar bekledik, arkasından bizim bölük döküldü. Hemen civardan 5-10 kalın kazık kestirdik, 3'er 4'er kişiden oluşan postalar oluşturduk. Neferler bellerine kadar soyundular, kendilerine refakat edecek kadınların eteklerini kaldırarak önlerine düştüklerini görür görmez, önceden derin bir hayret duydular, hepsi gözlerini 4 açmış, kadınların salına salına yürüyüşünü seyretmeye, sonra aralarında yavaş yavaş konuşarak kıs kıs gülmeye başladılar. İçlerinden biri kendisini tutamadı. Hey canına yandığımın memleketi, ateşle barutun bir arada rahat rahat durduğunu, kurtla koyunun kardeş kardeş gezindiğini görmeyen varsa gelsin de bu polakların diyarında görsün dedi. Mehmetler yüksek perdeden makaraları koyuverdiler. Meğer işaret bekliyorlarmış. Şimdi her kafadan bir ses, her ağızdan bir yarenlik çıkıyordu. Bölüğün gülü vaziyeti bozuk Hüseyin'de çarçabuk bacaklarını sıvamış, eline bir tokmak almış, postasıyla beraber suya giriyor ve yanındaki Polak kızına sesleniyor. ''Hey, bana bak sarı kız, su içinde benim gözüm kararır. Şöyle yamacıma gel de beraber yürüyelim.'' Koçan pos bıyıklarını düşürmüş, sahilden suya girenleri seyrediyor. Onun suya girmeye niyeti yok. Yanından geçen yaşlıca bir kadının açık yerlerini göstererek bir şeyler işaret etti. Öteki güldü ve nah sana kabilinden parmaklarını gösterdi. Mehmetçikler kadınlarla beraber geçit yerinin hududunu gösteren kazıkları çaktılar. Geriye döndüler ve bu zamana kadar asıl fırka yürüyüş kolu geçmeye başladı.